şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında Rusya halkının sorularını yanıtladı. Pek görülmüş türden, diğer Batı ülkelerinde örneği olan türden bir iletişim biçimi değil bu. Rus liderin 2001 yılından beri gerçekleştirdiği Vladimir Putin'le Direkt Hat programı birçok kanaldan canlı yayınlandı. Halk Putin'e soru yönetmek ve açıklamalarını dinleyebilmek için ekranlara kilitlendi. Putin'e seslerini duyurmak isteyen Rus halkı program için kurulan ücretsiz çağrı hattına 1 milyondan fazla soru yöneltti. Moskova'dan gelen bilgilere göre Vladimir Putin, Rusya için 2014'ün en önemli olaylarının Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ve Soçi Kış Olimpiyatları olduğunu söyledi. Rus ekonomisi hakkında olumlu bir tablo çizdi Putin. Ruble güçleniyor, gayri safi milli hasıla artıyor, enflasyon düşüşte, petrol üretimimiz rekor kırdı, tarihin en yüksek tahıl hasatını yaptık dedi. Rus lider, ülkede nüfusun artışa geçtiğini ve ortalama yaşam süresinin de uzadığını söyledi. Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değindi. Putin yaptırımların hemen kalkmasını beklemenin doğru olmayacağını söyledi. İran'a ilişkin açıklamaları da vardı. Rusya İran değil, ülkemiz ve ekonomimiz daha büyük, kaynaklarımız daha çeşitli, yaptırımlara sabretmek yerine bunlardan yararlanmalıyız dedi. Yaptırımların Rusya'yı dizginlemek için alınan siyasi motifli ve stratejik bir karar olduğunu belirten Putin, Rusya yaptırımları sorun olarak değil yeni ülkelere açılma fırsatı olarak görmeli diye değerlendirdi. Rusya'nın 5 yıl ertelemeden sonra İran'a S-300 füzelerini sevk etme kararının yankıları da sürüyor. İsrail'in büyük tepki gösterdiği biliniyor buna. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde gazeteci Cenk Başlamış ile Putin'in açıklamalarını değerlendireceğiz. Özellikle İran'a S-300 füzeleri meselesini de ayrı bir başlık olarak sohbetimiz çerçevesinde konuşacağız. Doğu Ukrayna'da bir yıldır ateş kesilmiş değil. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in devrilmesinden sonra Kiev'de kurulan yeni hükümet ülkenin doğusu tarafından meşru görülmemişti. Yeni iktidarın etnik Ruslara ve Rusça'ya karşı baskıcı adımları üzerine Donetsk ve Lugansk bölgeleri Kiev'den tek yanlı bağımsızlık ilan etmişti. Bu gelişmelerin ardından Kiev'in Doğu Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon dün birinci yılını doldurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre 6000 kişinin yaşamını yitirdiği bu operasyonlarda yaklaşık 1 milyon insanın da yerinden edildiği elde edilmiş bilgiler arasında. Rusya, Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusunda görev yapan AGİT gözlemcilerin hayatını riske attığını da belirtti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Moskova temaslarını sürdürüyor. Türkiye'den Kırım'a gönderilmesi planlanan gayri resmi heyete ilişkin açıklama yaptı. Çiçek, heyetin temaslarının Kırım'da yaşanan sorunların tespiti açısından önemli olduğunu söyledi. Yunanistan'ın Rusya'dan yeni silahlar alacağı da gelen haberler arasında. Savunma Bakanı Panayos Kammenos, Rusya'dan daha önce satın aldıkları silahların bakımı için işbirliğini sürdürecekleri ve yeni Rus yapımı silahlar da alabileceklerini söyledi. Yunanistan, Rus yapımı S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerine sahip olan tek NATO ülkesi olarak biliniyor. Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner, 23 Nisan'da Moskova'ya gidecek. Latin Amerika ile Moskova'nın ilişkilerinin de devam ettiği belirtiliyor. Moskova'da Türk Kültür Merkezi açma projesi de gerçekleşiyor. Avrupa Birliği ile Batı ülkeleriyle Türkiye'nin soykırım atışmaları ise devam ediyor. Avrupa Parlamentosu kabul ettiği tasarıyla Türkiye'ye arşivlerini aç, geçmişinle yüzleş, soykırımı tanı çağrısında bulundu. Ankara'dan sert yanıtlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar dedi. İstesek de vatandaş olmayanları deport edebiliriz. Ama etmiyoruz tehdidinde de bulundu. Türkiye'de 100 bin civarında Ermeni olduğunu, vatandaş olmayanlar dahil olmak üzere belirtti. Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Parlamentosu kararını ciddiye almıyoruz dedi. Vatikan, Papa atıfta bulundu sadece denildi ve Ankara'ya daha fazla cevap verilmemesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki kaldırımı 24 Nisan öncesinde Ermeni protestoculara bırakmamak için nöbet tutmaya başladılar. 24 Nisan yaklaştıkça Ermeni nüfusunun olduğu ülkelerde gerilim artıyor. Ankara ile Batı'nın ilişkilerindeki gerilim de artıyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Cenk Başlamış ile Vladimir Putin'in açıklamalarını değerlendireceğiz. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel canlı yayın halkın sorularını yanıtlama seansını konuşacağız. Konuğumuz, yayını izleyen, ayrıca yıllardır Moskova'dan Türkiye'ye enformasyon aktarımı konusunda gazetecilik denilince akla gelen isimlerden medyagünlüğü.com'un yayın yönetmeni, kurucusu Cenk Başlamış. Hoş geldiniz Cenk Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, Rus lider 2001'den bu yana yapıyor bunu Vladimir Putin'le direkt hat başlığı altında. Ben öncelikle bu iletişim biçimini soracağım. Bu Batı'da pek örneğini gördüğümüz türden değil. Orada da halkın karşısına çıkma ya da sorulara doğrudan yanıt verme adetleri var, programlara katılma adetleri var. Fakat bu alabildiğine interaktif olması tasarlanmış, çok geniş süreli bir tür ayine dönüşen, liderle temas, sohbet ayinine dönüşen türden bir ilişki biçimi. Öncelikle bunun özelliklerini soracağım. Bunun Ruslar açısından, Rus toplumu, Rus yönetim biçimi açısından herhalde özel bir önemi, bir yeri olmalı.
Evet, yani artık bu iletişim şekli genellikselleşmeye başladı. Hani bu kadar kapsamlı bir şekilde, bu kadar değişik yollarla işte Rusya Devlet Başkanı ile halk arasında böyle bir iletişim başka bir yerde kurulmuyor herhalde. İşte her şekilde SMS atabiliyorsunuz, MMS gönderebiliyorsunuz, mail atabiliyorsunuz, telefon edebiliyorsunuz ya da sizin bulunduğunuz işte Sibirya'nın uzak bir köyüne canlı yayın araçları geliyor ve siz o anda canlı olarak devlet başkanına soru sorma hakkına, olanağına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla inanılmaz örneği olmayan bir iletişim şekli ve bildiğim kadarıyla ilk bu uygulama başladığında 400 soru gelmişti halktan. Ama en bugünkü programda eğer yanlış duymadıysam 2 milyon 800 bin sorudan söz edildi.
Evet, program daha başlama saatlerinde 1 milyon olarak Rus kaynaklar belirtiyorlardı. Peki bu açıklamalara baktığımızda elbette doğrudan Rusya'yı, Rus toplumunu, Rus halkını ilgilendiren, günlük iç hayatı, iç siyaseti ilgilendiren şeyler de olmuştur. Uluslararası meselelere biz ister istemez daha çok bakıyoruz. Ukrayna'dan İran'a, petrolün durumuna, Rus ekonomisinin durumuna, yaptırımlara. Ekonominin yeniden ayağa kalkmasının zaman alabileceğini söyledi ama bir yandan da rakamları pozitif olarak rublenin güçlendiğini, gayri safi milli hasılanın arttığını, enflasyonun düştüğünü, petrol üretimindeki rekoru ve tahıl hasatını rekor düzeyde olduğunu belirtti. Siz ekonomi açısından açıklamalarının sanıyorum hem içe hem dışa yönelik olanları vardı. Nasıl değerlendirdiniz?
Burada tabii dikkat çeken, evet bu olumlu rakamlardan önce benim dikkatimi çeken aslında şöyle bir soru soruldu. Siz denildi geçen yılın sonunda, yıl sonunda düzenlediğiniz basın toplantısında Rus ekonomisinin bu krizden çıkabilmesi için 2 yıllık bir süreden söz etmiştiniz. Hani bu tahmininiz devam ediyor mu, şimdi ne düşünüyorsunuz diye bir soru sorulduğu zaman Putin'in cevabı 2 yıldan daha hızlı bir sürede bu krizden çıkacağımızı düşünüyorum diyerek, yani 5-6 ay önce, 4-5 ay önce verdiği o 2 yıllık süreyi daha kısalttı. Yani bu tabii yani iç ve dış kamuoyuna verilen bir mesaj. Yani Rusya bu ekonomik krizden 2 yıldan daha kısa bir sürede çıkacaktır. Ondan sonra rakamları, olumlu rakamları, ekonomideki olumlu rakamları aktardı ve şöyle de ilginç bir şey söyledi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bu Ukrayna meselesi nedeniyle, hani bizim aslında bunları bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomimizdeki eksiklikleri, işte yanlışlıkları gidermek için bunu bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışıyoruz diye olumlu bir mesaj verdi.
Evet. Dolayısıyla yaptırımların sanıyorum batılı muhatapları, yaptırımları, bu kararları alanların arzuladığı etkiyi üretmeyeceğini, ekonomik yaptırımlara karşı siyaseten boyun eğmeyeceğini de bir daha ilan etmiş oldu. Bu sanıyorum daha önce de söylediği türden, Rus politikalarında da görülen türden bir tutum değil mi bu?
Elbette, yani bu olumlu rakamları verirken yani bunun altında yatan mesaj da o zaten, hani siz istediğiniz kadar bize ekonomik ambargo uygulayın, yaptırımlar uygulayın. Kendi ekonomimizden, kendimizden kaynaklanan hatalarımız da olabilir ekonomimizde, ama sonuç olarak istediğiniz kadar yaptırım uygulayın, biz bu ekonomik krizden çıkarız diye, yani kendimize Rusya'nın kendine olan güvenini belirten bir açıklamaydı.
Evet, bu yaptırımların kaynağı Ukrayna meselesiydi. Kırım'ın ilhakı yine Donbas bölgesinde, doğuda ilan edilen özerk bölgeler bağımsızlık ilanı daha doğrusu. Sonrası oluşan ve devam eden iç savaş formatındaki krize ilişkin Rusya'nın tutumunda bir değişiklik ya da oraya yönelik bakışında, stratejisinde ipuçları ya da dikkat çekici şeyler var mıydı?
Bence Ukrayna konusunda daha uzlaşma yanlısı bir ton kullandı. Çünkü sorulan sorular sert sorulardı. Yani Ukrayna konusunda işte neden biz Ukrayna'ya indirimli gaz veriyoruz? Neden öyle? İşte Poroshenko aslında şöyle bir insan diye salondan ve bağlantılarda yöneltilen sorular çok sert tondaki suçlama içeren sorulardı. Ama çok net cevaplar verdi bu sorulara. Gerilimi arttırmaktan kaçınarak hani dedi ki bir uluslararası ilişkiler, belki tam bu kelimeleri söylemedi ama bu anlama gelebilecek şekilde uluslararası ilişkilerde işte sempati, antipati yoktu. Çıkarlarınız vardır. Buna uygun olarak davranırsınız dedi. Neden Ukrayna'ya indirimli gaz satıyoruz? Çünkü hani iktidarlar, hükümetler gider gelir değişir. Halk kalır ve bence önemli, bunun altını çizmek gerekiyor. Ben Ruslarla Ukraynalılar arası bir ayrım gözetmiyorum. Benim için tek millettir onlar dedi. Bu önemliydi. Ve hani Kiev'den ne bekliyorsunuz sorusunun yanıtı da aslında beklediğimiz tek bir şey var. Orada yaşayan insanların, Rus asılların ya da kendini Rus olarak hissedenlerin haklarına saygı göstermesi. Ve bence çok dikkatli seçilmiş kelimelerdi bunlar. Ve gerilimi arttırmaktan bence özellikle kaçındı.
Evet, biz Ukrayna etrafında bir askeri hareketlilik, NATO'nun hareketlenmesi, zaman zaman karşılıklı atışmalar, zaten NATO ile Rusya arasında bildiğimiz sorunlar da vardı. Batı'da Rusya'nın tehdit olabileceğine dair gözlem ve analizler de zaman zaman öne çıkıyor. Askeri, hatta silahlanma meselesinde, askeri güç konusunda siz özel bir iz, dikkate değer bir yön ya da açıklama gördünüz mü?
Burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Sanıyorum Hakamada'nın sorusu, politikacı İrina Hakamada'nın sorusu üzerine yani çok tartışılan bir konu olduğu için Ukrayna topraklarında Rus askerlerinin olmadığını söyledi. Yani bu önemliydi. Daha önce de aslında tabii söylediği bir söz.
Evet. Şimdi belki burada hani Rus toplumunun dış politikaya ilgisini ölçebilir miyiz, ölçebildik mi bilmiyoruz ama biz Türkiye'de Rusya'ya baktığımız zaman hem Suriye meselesinde başat aktörlerden biri olarak görüyoruz, Batı blokunun karşısında yer alan, hem de İran meselesinde İran'ın nükleer pazarlıklarında masada olan bir uluslararası aktör olarak görüyoruz. İran'ın nükleer pazarlığının peşinden S-300 füzelerine getirilen engelleme de kaldırıldı 5 yıllık aradan sonra. Gelen sorular itibariyle belki Rus toplumunun dış politikaya ilgisini ölçebilmek buradan mümkün müydü bilmiyorum ama bu alanlarda kayda değer sorular ve cevaplar ya da belki soru cevap yokluğu da bir anlam ifade edebiliyor. Buralara ilişkin özel bir gözleminiz oldu mu?
Yani burada İran konusunda ki soruyu aslında yani bir sıradan bir vatandaş değil de bir uzman, bir akademisyen sordu. Bu S-300 füzelerinin satılması konusunda. Bu anlaşmanın daha önce imzalandı. 2007'de imzalandığını söyledi bir taraftan ama diğer taraftan da hani İsrail'e yönelik bir güvence olarak bu silahların, bu füzelerin savunma amaçlı olduğunu, dolayısıyla İsrail yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığını da belirtti. Benim dikkatimi çeken sözleri bu konuda bunlardı.
Evet. Sayısız soru, çok uzun sürmüş bir toplantı ama bizim zamanımız ne yazık ki doldu. Değerli dinleyiciler, Vladimir Putin'in yıllık 2001'den bu yana devlet başkanı olduğu dönemlerde yaptığı, Vladimir Putin'le direkt hat, doğrudan halkın sorularına cevap verdiği uzun seansı değerlendirdik. Gazeteci Cenk Başlamış ile çok teşekkür ediyorum Cenk Bey katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.